Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Haziran 2023 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Neslihan Nur Türk imzalı Toprak Yazıları 5 Kalıp başlıklı yazıyı sunacağız. Sağlam kalıp Allah'tan rahmet, akil isen kalıba sabret. Hanemize çıkan toprak yol, yağmur yağınca çamura dönüşüyordu. Dolayısıyla zahmette rahmet olmakla birlikte mevcut zahmeti rahmete çevirmek gibi mühim bir vazife bizi bekliyordu. Evvelden hiç yapmadığı bir işe kalkışırsa kişi eline yüzüne bulaştırabilir işi. O vakit öncelikle bilgi almak gerekli. Videolar seyrettik, makaleler okuduk, notlar aldık. Beton yol hangi malzemelerle nasıl, ne kadar sürede yapılır araştırdık. Bu fasıl nispeten kolaydı. Asıl zorluk sonrası, yani bildim diye atıp tutmasının ötesine geçip ortaya iş çıkarmasıydı. Zaten herkes her işi kolayca yapabilecek olsa kimse kimseye muhtaç kalmaz. Oysa bizler muhtacız ve bu sebeple toplumda kalıp haline gelmiş bir uygulamaya alışkınız. O kalıp şu: para hazırlanır, usta çağrılır, iş yaptırılır. Biz bu kalıbı kırdık. Yaparız be, neden olmasın? Allah kerimdir, bilmediklerimizi öğretendir. Bu işin altından da biiznillah kalkarız dedik. İnanmak başarmanın yarısıdır derler ya, bence daha fazlası. Çünkü sağlam bir inancın bünyeye yüklediği kuvvet kesinlikle kuvvetlerin en hası. Besmele'nin ardından niyet ettik Allah rızası ve bizden geriye bir sadakayı cariye olarak kalması için yolumuzu yapmaya dedik. İşte böylece tamamlamak ve kullanmak nasip olacak mı bilmeden başladık çalışmaya. Zaten dünyada her iş böyle değil mi? Nicesi börek yapar, yiyemeden can verir. Nicesi ev yaptırır, içinde birkaç gün dinlenemeden vefat haberi gelir. Nicesi araba alır, daha ikinci sürüşte bir kaza geçirip ölüverir. Ölümü tam dibimizde hissede hissede yine de beton bir yol yapmaya başlayacak kuvveti biz ölümün kendisinden aldık. Ömür tek seferlik fırsattı ve ardımızda hayır dualara vesile olabilecek bir şey daha bırakmaya odaklandık. Kağıt üzerinde her şey belli. Peki nasıl ilerlemeli? Dediler ki düzgün bir iş çıkması için mutlaka kalıp kullanmanız gerekli. Bunu duyunca ilgili tüm bilgilerim harekete geçti. Kalıp bir şeye belirli bir biçim vermek ya da verilmiş biçimi korumak için kullanılan araç manasına gelirdi. Bu kitap baskısında metal klişe, elbise dikiminde karton model, hece ölçüsünde hecelerin toplam sayısı, aruz vezninde doldurulmaya hazır mısra ve peynir yapımında küp demekti. Fikirlerini düzen yazan bir müellif olarak cümle kalıplarını biliyordum. İhtiyacı olan kıyafetleri çoğu zaman kendi emeğiyle diken bir hanım olarak kumaşı kalıpla biçiyordum. Düşünceleri ve idealleri bulunan bir Müslüman olarak kolay kolay kırılamayacak fikir ve davranış kalıplarım vardı. Üstelik içinde kalıp kelimesi geçen çok sayıda deyim duymuştum. Kalıplaşmış söz kalıbını basmak, kalıptan kalıba girmek, kalıp kesilmek, kalıba dökmek, kalıbı kıyafeti yerinde olmak, kalıp gibi serilmek, kalıba vurmak, kalıp gibi uyumak, kalıbı değiştirmek, kalıp gibi oturmak, kalıbından utanmamak. Evet, bunlar vardı. Sonra kalıbını kırmak deyimi vardı ki onu kimilerinin halis niyetle cesaret katmak için, kimilerinin de art niyetle yoldan çıkartmak için kullandığını seyretmiştim. Hürriyet sever yanımla beni dar kalıplara sıkıştırmanızı istemiyorum diye haykırmışlığım da kuvvetli ve cesur göründüğü halde vaziyetin gereğini yapmamış olan birilerine kalıbının adamı değil misin demişliğim de kalıbımın hakkını verememişliğim de vardı. Ha bir de buzdolabımda buz, fırınımda kek kalıbım vardı. Hasılı hayatımdaki kalıp kavramı bunlarla sınırlıydı. Beton kalıbına dair acemiliğimiz, sevenlerimizin duasını coşturdu. Yol gösterdiler, akıl verdiler, işimiz yürüdü. bedenim çalışırken gönlüm ve zihnim de boş durmadı ve sürekli tefekkür edip kalıplı düşünceler üretti. Sevinenler güler, üzülenler ağlar derler ya, bunlar kalıplaşmış cümleler. İnsan bazen de sevinçten ağlıyor, üzüntüsünü örtmek için gülüyor. Yazarlar yazar, ameleler harç karar, bunlar da kalıplar. İşte sen bir yazarsın fakat beşonları taşıyıp kalıp yapmak üzere yerleştiriyor, iş çizmeleri giyip harç çiğniyor, malayı alıp dökülen malzemeye şekil veriyorsun. Demek ki kalıplar müsbet anlamda kırılıp geliştirilebiliyor. Şu iş şunun işidir, bu iş bunun işidir deyip sınırlamak, dar kalıplarda sıkışmak gibidir. Bu düşünce kalıbını genişletince insan, hayırlı her işin gücü yettiğince yardımcısı, faydalı her yükün takatince hafifleticisi oluyor ve olgunlaşıyor. Bu arada kendime kalıplı öğütler verdim. Ne demişti muhterem hocam? Maneviyat inşa ederken evvela kalbin ve zihnin temizlenip boşaltılması gerekir. Beton atacağın yeri evvela çerden çöpten temizliyor, kalıbı düzgünce yerleştirmek için emek veriyorsun ya, onun gibi. İşte bak, ellerinle tek dalı çöpü ayıklayıp zemini düzlüyor, böylece negatif enerjilerinden temizleniyorsun. Demek ki bütün hayırlı çalışmaların kuralı bu. Çirkinlikleri at ki güzellikleri tutabilesin. Lüzumsuzlukları gönder ki lüzumluya yer açabilesin. Hem unutma, inşa ederken inşa edilen, düzeltirken düzelen, öğretirken öğrenensin. Yanlış kalıbın içini dolduran şey doğru bir malzeme ise onu geç kalmadan olması gereken yere sevk edebilmelisin. Doğru kalıbın içini dolduran şey yanlış malzeme ise onu da doğru ve düzgün hale getirebilmelisin. Bu doğru insanı faydalı olacağı yere yönlendirebilmek gibidir. Tabii herkesten evvel kendin doğruluğu bul ki sükunete eresin. Hele şu zayıf kalıbın yaptığına bir bak. Ağırlığı görünce nasıl da esnedi ve açıldı. Bu haliyle o zayıf ve kuvvetsiz bir insana benziyor ki omzuna biraz fazla ağırlık binse ya bitap ya da hasta düşüyor. Öyleyse zayıfa yüklenmemeli, taşıyamayacağın yüke heveslenmemelisin. Harcı kaliteli malzemeden düzgünce hazırlanmış sağlam bir kalıba dökersen sonuç başarılı oluyor. Bu durum işi doğru zamanda düzgünce ifa edebilecek sağlam şahsiyetli ve kabiliyetli birine teslim ettiğin vakit neticenin güzel olmasına benziyor. Harcın dile geldiğini ve bu kalıpta çok sıkılıyorum, beni çıkarsana, rahat bıraksana, biraz nefes aldırsana, ne kadar da katı ve acımasızsın dediğini bir düşünsene. Bu harç tıpkı sıkıntının uzun vadede nice rahmete gebe olduğunu unutan sabırsız insana benziyor, değil mi? Oysa şikayetçi olduğu kalıbın yardımıyla dağılmadan ve yayılmadan donup güzel bir beton olduğunda, eğer biraz utanması varsa evvelden sızlanıp durduğu şey için tevbeye ve şükre duracak. Dayanıklı kalıbın haktan ve helal daireden ayrılmadan insan yetiştirmeye çalışan kararlı bir eğitimciye ne kadar da çok benzediğini gördün mü? Hani sen de cıvık bir harç gibiydin de kalbi şefkatle dolu hocan, riayet etmen gereken sınırları kesin ve net olarak bildirip taviz vermemeyi öğütlemiş ve en doğru şekli alman için pek çok emek vermişti. İşte ben batıda böyle kendimce yol yapmaya koyulmuşken doğuda kalıplar kırılıp zelzeleler oldu. Nice yollar, nice binalar yıkılıp moloz yığınına döndü. Arşa yükselen acıları yerinde müşahede ettim ve bir sonraki yazının başlığını beton olarak tashih ettim. Allah ömür verirse yazıp göndereceğim. Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı Toprak Yazıları 5 kalıp başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi'ye. Şimdi de Fatma Çatağ'ın kaleme aldığı Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler'de Hazreti İsa ve Hazreti Meryem 2 başlıklı yazı var. Hazreti Meryem kucağında çocukla kavminin yanına gelir. Kavminin onu kınamasından korkmaktadır. Nitekim şaşkın bakışlar üzerinde toplanır. Kavminin ileri gelenleri söylenmeye başlar. Onu taşlamak isterler. Cenab-ı Hak Hazreti Meryem'e sükût orucu tutmasını emir buyurmuştur. Hazreti Meryem kucağındaki çocuğa işaret eder. Kavminin şaşkın bakışları karşısında bebek İsa şunları söyler. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni hayır ve bereket sahibi kıldı. Hayatta kaldığı müddetçe bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme karşı çok iyi davranan bir evlat kıldı. Beni bir zorba, hayırsız bir bedbaht yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim günde bana selam olsun. Bu manzara karşısında İsrailoğulları şaşkına dönmüş, onu taşlamak ve öldürmek için ellerini aldıkları taşları bırakmışlardır. Merhameti sonsuz olan Allah, bu zor zamanda Hazreti Meryem'i yalnız bırakmamış ve ilahi bir mucizeyle onu desteklemiştir. Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre Hazreti İsa beşikteyken konuşan üç kişiden biridir. Babasız dünyaya gelen Hazreti İsa'nın beşikte konuşması Yahudileri susturur. Ancak bu mucize karşısında bile doğruyu kabul etmeye yanaşmazlar ve Hazreti Meryem'i itham etmeye başlarlar. Azgınlıkta ve iftirada o kadar ileri gitmişlerdir ki Hazreti Meryem'i kötü bir iş yapmakla suçlamışlar, bu işin müsebbibi olarak Hazreti Zekeriya'yı göstermişler ve bu sebeple de onu öldürmeye azmetmişlerdir. Bu ne ilktir ne de son olacaktır. Daha önce de defalarca günahkar ellerini peygamberlerin tertemiz kanlarına bulamışlardı. Hazreti Zekeriya masumiyetini ispatlamak için ne kadar çırpındıysa da kâr etmedi. Nihayet bu azgınlıkları Hazreti Zekeriya'yı şehit etmelerine yol açtı. Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti İsa, Rasullerin en büyükleri olan 5 Ululazm peygamberden biridir. 15 surede 93 ayette ismi veya bir sıfatıyla zikredilmekte, ağırlıklı olarak Âl-i İmran, Maide ve Meryem surelerinde doğumunun müjdelenmesi, dünyaya gelişi, tebliği, mucizeleri, dünyevi hayatının sonu ve Allah katına yükseltilişi ile ilgili olarak bilgi verilmektedir. Annesi Hazreti Meryem, oğlunu Rabbinin müjdesiyle babasız dünyaya getirmiştir. Hazreti İsa, kendisinden sonra gelecek Ahmet adındaki peygamberi müjdelemiştir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın peygamberliği ve beşer olduğu vurgulanır. Meryem oğlu Mesih ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. Annesi de doğru sözlü, iffetli ve dürüst bir kadındı. İkisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Bak, biz onları gerçekleri delilleriyle nasıl açıklıyoruz? Ama gel gör ki onlar belli tesirler altında nasıl da akılları çelinip, batıl sevdalar peşinde koşturup duruyorlar. Hadis-i şerifte ise, ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir buyurulmaktadır. Üç ayette Hazreti İsa'nın Allah'tan bir kelime olduğu ifade edilmektedir. Hazreti İsa'nın Allah'tan bir kelime oluşu Allah'ın ol emrinin gerçekleşmesi ve onun peygamberliği gibi çeşitli şekillerde açıklanmaktadır. Kendisine İncil verilmiş, Tevrat'ı tasdik etmiş, bazı yerlerde onun bazı hükümlerini neshetmiş, kavmine namaz ve zekatı emretmiştir. İslami kaynaklarda Hazreti İsa'nın doğumundan sonra Hazreti Meryem'in durumundan pek bahsedilmez. Hazreti Meryem'in amcasının oğlu Yusuf bin Yakup, Yusuf en-Neccar'ın Hazreti Meryem'le oğlu Hazreti İsa'yı kavminin şerrinden korumak için bir başka yere götürdüğü rivayet edilir. Ayette Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik buyrulur. Bu yerin Kudüs'teki İlya, Ramallah, Mısır veya Şam olduğu hakkında farklı yorumlar vardır. Hazreti Meryem'in güvenebileceği kimse kalmamıştır artık. Üstelik babasız olduğu için Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürmek istemektedirler. Artık bu topraklarda hayatı tehlikede olan Hazreti Meryem, oğlu İsa'yı da beraberine alarak Mısır'a gitmek zorunda kalır. Hazreti İsa'nın çocukluğunun bir bölümü böylece Mısır topraklarında geçer. Hazreti İsa burada 12 sene kaldıktan sonra Kudüs'e dönüp Nasıra kasabasına yerleşir. 30 yaşında peygamberlik verilir. Kavmi olan İsrailoğulları onun peygamberliğine inanmazlar. Hatırla ki Meryem oğlu İsa, ''Ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim.'' demişti. Fakat o, kendilerine açık deliller getirince, ''Bu apaçık bir büyüdür.'' dediler. Roma idaresi altında yaşayan Yahudiler, Hazreti İsa'nın bekledikleri Mesih kriterlerine uymadığını iddia ederek, onu bir isyancı olarak değerlendirip Roma valisi Pilatus'a şikayet ederler. Dönemin Roma yönetiminin isyancılara verdiği ceza, onları çarmıhta idam etmektir. Cenab-ı Hak inkarcı kavme karşı Hazreti İsa'yı mucizelerle desteklemiştir. Peygamberler yaşadıkları dönemde revaçta olan mevzular üzerinden mucize gösterirler. Hazreti İsa'nın yaşadığı dönemde İsrailoğulları Tevrat'ı tahrif etmiş, materyalist bir hal almışlardı. O dönem tıp ilmi revaçtaydı. Hazreti İsa'ya verilen mucizeler, beşikteyken konuşması, ölüleri diriltmesi, hastaları iyileştirmesi, evde yenilen ve saklanan şeyleri bilmesi, gaybtan haber vermesi, çamurdan kuş yapıp uçurması, gökten sofra indirmesi, anadan doğma kör ve alacalıyı iyileştirmesi olarak bildirilir. Kavminden pek az insan Hazreti İsa'ya iman etti. Hazreti İsa tebliğ ve irşatta kendine yardımcı olmaları için İsrailoğullarının 12 kabilesini temsilen yardımcılar seçti. Onlara havari denildi. İsa, onlardaki kavmindeki inkarcılığı sezince, Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir dedi. Havariler, biz Allah yolunun yardımcılarıyız. Allah'a inandık. Şahit ol ki bizler Müslümanlarız cevabını verdiler. İsrailoğulları Hazreti İsa'nın halkı irşad etmesinden büyük rahatsızlık duydular. Niyetleri İsa'yı yakalayıp Roma kralına teslim etmek ve idama mahkum edilmesini sağlamaktı. Havarilere zulmetmeye başladılar. İşkencelere dayanamayan Yahuda İskariot dininden döndü ve Hazreti İsa'nın yerini para karşılığı Yahudilere söyleyerek ona ihanet etti. İhanetine karşılık Cenab-ı Hak onun suretini Hazreti İsa'ya benzetti. Romalılar İsa zannettikleri Yahuda'yı çarmıha gerdiler. Allah Teala Hazreti İsa'yı semaya ref etti, yani yükseltti. Ve Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden onları lanetledik. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uymak dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu, İsa'yı kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Hazreti İsa, hadislerde bildirildiğine göre esmer, salınmış düz saçlı, orta boylu ve al yanaklıydı. Sima olarak Urve bin Mesud es-Sekafi'ye benziyordu. Devam edecek notuyla yazı burada nihayete ermiş değerli dinleyenlerimiz. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde Hazreti İsa ve Hazreti Meryem 2 başlıklı yazıyı paylaştık. Ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Şebnem Dergisi'nin Haziran 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.